Atatürk, modern Türkiye'nin kurucusu. Andrew Mango.
Ayrım 64.
Türk birliklerinin kuşatmayı tamamlaması bir gün sürdü. 30 Ağustos'ta Mustafa Kemal kuşatma altındaki Yunanlara son saldırıyı gerçekleştirmek üzere karargahını Dumlupınar'ın biraz doğusunda demir yoluna bakan ve o tarihten sonra Zafer Tepe adıyla bilinen alçak bir tepeye taşıdı. Önce ağır topçu ateşi altında kalan ve ardından Türk askerlerinin süngüleriyle karşılaşan Yunanlar bir anda dağılıverdiler. General Frango komutasındaki grup Dumlupınar siperlerini terk ederken 1. ve 2. kolordu komutanları Trikopis ile Dikeniz askerlerini Murat Dağı'nın kuzey yamaçlarından kuzeybatıya çekerek kurtarmaya çabaladılar. 30 Ağustos çarpışması Yunanlıların 1. ve 2. kolordularını tümüyle etkisiz hale getirdi. Dumlupınar'da ölmekten ya da esir düşmekten kurtulmuş olan askerlerin artık tek düşüncesi bir an önce Anadolu'dan kaçmaktı. Öteki kolordular dağıtılırken izlemekle yetinen daha kuzeydeki 3. kolordu Marmara Denizi kıyılarına aceleyle geri çekilmeye hazırlandı. 31 Ağustos'ta Mustafa Kemal ile Fevzi ve İsmet Paşalar Dumlupınar yakınındaki bir evin avlusunda buluştular. Bir kağnıya yaslanarak bundan sonra ne yapacaklarını konuştular. İsmet Paşa 1. ve 2. orduların İzmir'e doğru kaçan Yunanlıları kovalamasını ve yeni bir savunma hattı oluşturup Trakya'dan yardım almaya çalışmasını önlemek gerektiğini öne sürdü. İsmet Paşa her koşul altında yeni bir çarpışmaya girmekten kaçınıyordu. "Benim arkamda fabrikalarım yoktur, yeniden hazırlanamam." dediğini anımsıyordu. Dipnot: İsmet İnönü Cilt 1 sayfa 290-291. Fevzi Paşa ise 2. ordunun kuzey bölgeleri temizlemesini, 1. ordunun tek başına İzmir'e ilerlemesini istiyordu. Mustafa Kemal İsmet Paşa'nın tarafını tuttu. 1 Eylül'de yayınladığı emirde ilk kez zafer kazanıldığından söz etti. Emir, "Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz'dir." ileri sözleriyle bitiyordu. Dipnot ATTB sayfa 473-474. Akdeniz Dumlupınar'dan 250 mil uzaktaydı. 2-3 Eylül tarihinde Murat Dağı'ndan Banaz Ovası'na inen iki Yunan kol ordusunun komutanı olan generaller Trikopis ile Dikeniz tuzağa düştüklerini fark ederek teslim oldular. Bir Türk yüzbaşı onları teslim aldı. Toplam olarak 500 Yunan subayı, 5000 asker ve yüzlerce makineli tüfekle 12 sahra topu Türklerin eline geçti. Dipnot Erikan sayfa 827. Gerçi bu sayı Türkiye'deki Yunan güçlerinin büyük çoğunluğunu oluşturmuyordu ama yine de ordunun morali bozuldu. Düşman topraklarında bir cepheyi çok uzun bir süre tutmaya çalışmışlar ve Venizelos taraftarlarıyla kralcılar arasındaki çekişmeler nedeniyle disiplini yitirmişler. İtilaf devletlerinin prensiple Türklere bırakmayı kararlaştırdığı toprakları ellerinde bulundurmak için kanlarını dökmeye zorlanmışlardı. Yunan askerlerinin kitleler halinde bu sonuçsuz göreve itiraz etmeleri hiç de şaşırtıcı olmamalı. Mustafa Kemal'in yıldırım hızıyla kazandığı zafer 2 yıllık bir politik çabanın sonucu olduğu gibi Yunanların Anadolu'da uğradıkları yenilgi de yalnızca umuda dayanan hatalı hesapların sonucuydu. Teslim alınanlar artık Uşak'a taşınmış olan Türk cephe karargahına getirildiler. İsmet Paşa anılarında şöyle yazıyor. "Generaller gayet yorgun bir haldeydiler. Dudakları şişmiş, çay ikram ettim, beraber çay içelim dedim. Çay içecek halleri yoktu, içemiyorlardı. Kendilerine arkadaşça iyi muamele ettik. Kendilerinin iyi muharebe ettiklerini, talihin yaver olmadığını söyledim. Konuşmalarımız bitince palaskamı, kılıcımı taktım. Kendilerine sizi resmi vaziyetimle başkumandana takdim edeceğim dedim. Atatürk çok Ali Cenap davrandı, onlarla konuştu, teselli etti. Kendileri çok mütehassis oldular." Dipnot İsmet İnönü Cilt 1 sayfa 292. Halde Edip'e göre Mustafa Kemal Yunanlı esir generallerle tokalaşmış ama İsmet ile Fevzi bunu yapmayı reddetmiş. Tansel sayfa 174-176. Ama İsmet daha önce esirlerle görüşmüştü ve onlar Mustafa Kemal'in yanına götürülünce diğer Türk komutanlar gibi o da geride kalmıştı. Mustafa Kemal esir generallere kahve ve sigara ikram edip onlar için yapabileceği bir şey olup olmadığını sordu. Trikopis yalnızca akıbetinden ailesine haber verilmesini istedi. Dipnot Tansel Cilt 4 sayfa 175-176. Kendisine her türlü kötülüğün yakıştırıldığı Mustafa Kemal, uygar bir subay ve beyefendi olduğunu sergilemek için bu fırsattan yararlandı. Trikopis tüm cephenin komutanlığına getirilmiş olduğu haberini tutuklu bulunduğu süre içinde aldı. Bu son derece kötü bir şakaydı. Aynı gün İsmet Paşa Dumlupınar çarpışmasına Başkumandanlık Meydan Muharebesi adı verildiğini açıkladı. Dipnot adı geçen eser sayfa 168 not 43. Belki de büyük savaşta Alman başkomutanlığının batı cephesine düzenlediği sonuncu ve başarısız saldırıya verdiği Kaiserschlacht adından esinlenmişti. Bu adın verilmesinin amacı diğer komutanların kazanılan zafere kendi adlarını yazdırma girişimlerini daha başlamadan önlemekti. Tüm komutanlar ödüllendirildi ve İsmet Paşa ile 1. Ordu Komutanı Nurettin Paşa'nın rütbesi Tuğgeneral'den Ferikli'ye yani tüm generalliğe yükseltildi. Ama Nurettin Paşa Mustafa Kemal'in kendisine kötü davrandığını ileri sürerek yıldızını takmayı reddetti. 2. Ordu'nun başındaki Yakup Şevki Paşa'nın görevi kuzeyde Marmara Denizi yönünde kaçan Yunanlıları kovalayan güçlere komuta etmek olarak değiştirildiği halde Nurettin Paşa bu ordunun kendi komutasındaki 1. Ordu ile birlikte İzmir'e doğru ilerlemesini kabul etmedi. Gerçekten de Nurettin Paşa'nın hırsının sağduyu sınırlarını aştığını fark eden Mustafa Kemal yetkisini kullanarak onun birliklerine doğrudan doğruya emirler vermişti. Dipnot İsmet İnönü Cilt 1 sayfa 296-298. Gerçi Mustafa Kemal ordunun başında uzun süre bulunmuyordu ama bulunduğu zaman da yetkinin kimde olduğu konusunda hiçbir kuşkuya yer bırakmıyordu. Şubat ayı gibi erken bir tarihte İngiltere'nin İzmir'deki temsilcisi Sir Harry Lamb, gitmek zorunda olduklarını anlayan Yunanlar kimlerin zarara uğrayacağını hesaba katmadan arkalarında bir çöl bırakmaya karar verdiler. Zaman ve imkan buldukları her şeyi Yunanistan'a götürmek istiyorlar, Türklerin mallarını talan edecekler, evlerini yakıp yakacaklar uyarısını yapmıştı. Dipnot Gilbert sayfa 251. Türklerin zafer kazanması çok hızlı olmuştu. 6 gün bile sürmediğinden talan ettikleri malları götürmek bir yana, kendi depolarındakileri bile boşaltamadılar. Fakat Sir Harry Lamb'in uyarısının geri kalanı gerçekleşti. Afyonkarahisar'da Türkler kaçan Yunanların çıkardığı yangınları söndürmeyi başardılar. Dipnot ASD Cilt 1 sayfa 274. Ama Uşak'tan İzmir'e kadar yüzlerce köy ve bir dizi pazar yeri yakıp yıkıldı. Alaşehir'deki 4500 evden 4300'ü yakılırken 3000 kişi yaşamını yitirdi. Manisa'da ise 14.000 evden yalnızca 1400'ü ayakta kalabildi. Kuzeyde Eskişehir tren istasyonunu çevreleyen mahalle yerle bir edildi. Dipnot Tansel Cilt 4 sayfa 173. Türk birlikleri süvarilerin öncülüğünde İzmir'e doğru koşarken Mustafa Kemal ordunun olduğu kadar siyasi durumun denetimini de elinde bulundurmaya çabalıyordu. İsmet ve Fevzi Paşaların yardımı bile doğrudan doğruya 1. Ordu'nun komutanı Nurettin Paşa'nın sınırsız hırsını dizginlemeye yetmemişti. Geri çekilen Yunan askerlerinin ve yöredeki Rumların direniş çabaları derhal temizleniyordu. Yine de Yunan ordusunun büyük bir bölümü sahile ulaşmayı başardı. 5 Eylül'de kenti elde tutmaya yardım etmek için deniz yoluyla İzmir'e bir Yunan tümeni geldi. Ama askerler ayaklandı. Ertesi gün Yunan Başkomutanlığı İzmir'in doğusundaki dağların oluşturduğu engelin bir boşluğunda yer alan Nif, şimdi Kemalpaşa yöresinin terk edilmesine ve geri çekilen askerlerin Yunanistan'a gönderilmek üzere İzmir'in güneybatısındaki Urla'ya yönlendirilmesine karar verdi. Türklerin kazandığı zaferin sürati ve büyüklüğüyle şaşkına dönen İtilaf Devletleri bir ateşkes imzalanması önerisini yinelediler. Ankara'daki Rauf Orbay bu isteği Mustafa Kemal'in seyyar karargahına aktardı. 5 Eylül'de Mustafa Kemal, Anadolu'daki Yunan ordusu topyekün yenilgiye uğradığı için bu noktada bir ateşkes pazarlığının gerekli olmadığını bildirdi. Bu nedenle yalnızca Trakya'daki Türk yönetiminin Osmanlı Devleti'nin 1914'teki sınırlarına kadar götürülmesi için görüşmeler yapılabilirdi. Mustafa Kemal bu bölgenin ateşkesin imzalanmasından sonra 15 gün içinde Ankara hükümetinin askeri ve sivil yönetimi altında bırakılmasını, Yunanistan'ın bütün Türk savaş esirlerini serbest bırakmasını ve son 2,5 yıl içinde yarattıkları zarara karşılık tazminat ödeneceği güvencesini vermesini istedi. Türk tarafının bu koşulları pazarlık masasına getirme önerisi 10 Eylül'e kadar geçerliliğini koruyacaktı. İzmir'deki İtilaf Devletleri konsoloslarının dolaysız yaklaşımı üzerine Mustafa Kemal 9 Eylül'de onlarla Nif'te buluşmayı kabul etti. Dipnot Lutuk sayfa 449-450. Ancak bu randevuya konsoloslar gelmedi. Türk birlikleri bir gece önce İzmir'e ulaşmış ve 9 Eylül'de kenti ele geçirmişlerdi. Vaat edilen sahili ilk kez o gün gören Mustafa Kemal 10 Eylül'de İzmir'e girdi. Batı Anadolu'daki Yunan birliklerinin sonuncuları 16 Eylül'de Urla Yarımadası'ndan ayrıldı. Dipnot, Llewellyn Smith, sayfa 311. 3 gün içinde Yunanlar Kuzeybatı Anadolu'yu boşaltma işlemini tamamladılar. Osmanlı Türklerinin ilk başkenti olan Bursa, İzmir'den bir gün sonra 9-10 Eylül'de el değmemiş bir biçimde geri alındı. Bunu bekleyen Büyük Millet Meclisi 6 Eylül'de 2 yıl önce Yunan işgali karşısında yas işareti olarak kürsüye örtülmüş olan siyah örtünün kaldırılmasına karar verdi. Dipnot, Tansel, Cilt 4, sayfa 182. Türkler İstiklal Savaşı'nı kazanmıştı. Mustafa Kemal'in Yunan ordusunu Anadolu'nun bağrında önce durdurup sonra vurma stratejisi başarılı olmuştu. Son darbeyi erteleyip çılgınca hareketlerden kaçınarak ordunun kayıplarını en aza indirgemişti. 3 yıl süren savaşta Türk ordusunun toplam kaybı 13 bin ölü ve 35 bin yaralıydı. Dipnot, Özakman, sayfa 464-465, Seleki düzeltiyor, sayfa 92-93. Son saldırıda ölü yaralı ve kayıp askerlerin sayısı 13 bine ulaşırken Yunanlıların kaybı 35 bin esir de dahil olmak üzere 70 bini geçiyordu. Ayrıca Yunan ordusu silahlarının yarısını ve malzemelerinin neredeyse tamamına yakınını arkasında bırakmıştı. Dipnot Erikan, sayfa 838. En büyük kaybı ise Anadolu'nun sivil halkı vermişti. Türk askerlerinin İzmir'e girişinden önce kentin Müslüman toplumu Yunanların elinden çok acı çekmişti. Şimdi ise sıra Hristiyanlara gelmişti. Yunanlı yetkililer 7 Eylül'de İzmir'den ayrıldılar. 9 Eylül'de Türk süvarileri kordon boyunda ilerlerken bir el ateş edildi ve bir Türk askeri yaralandı. Ayrıca şehrin zengin Avrupalı semtlerinde de silah sesleri duyuldu. Bunun dışında İzmir sakindi. Türk askeri yetkilileri yağmacılığa karşı uyarılar yapmış olmasına karşın Ermeni semtleri derhal talan edildi. Türklerle Ermeniler arasındaki nefret duygusu çok şiddetliydi. Ermeniler Türkçe konuşuyorlardı ve Anadolu'da doğup büyümüşlerdi. Ama bir kuşak içinde sırtlarını Müslüman komşularına dönüp onların yabancı düşmanlarının tarafını tutmuşlardı. Sonu cinayetle biten bir aile kavgasına benziyordu. Büyük savaş öncesinde bile Hristiyan komşularından daha yoksul olan Türklerin durumu şimdi daha da kötüydü. Uzun zamandır kanun dışı bir yaşam süren Müslüman başı bozuklar, kente dolup sahip oldukları tek eşya üstlerindeki yırtık pırtık üniformalar olan Türk askerlerine katıldılar. Kadife Kale yöresindeki yoksul semtlerde yaşayan Müslümanlar da durumlarını düzeltmek için bu fırsattan yararlanmak istediler. Yalnızca kararlı ve tarafsız bir komutan büyük çaplı bir düzensizliği önleyebilirdi. Ama İzmir'in askeri komutanlığına getirilen Nurettin Paşa intikam peşinde koşuyordu. Valinin konutuna yerleşir yerleşmez 1919'da kentten uzaklaştırılmasına neden olan Yunan başpiskoposu Hristos ile arasındaki hesabı görmek üzere yanına çağırdı. Başpiskoposu vatana ihanetle suçlayıp konuttan dışarı attı ve orada toplanmış olan Müslümanlara ilgilenmelerini söyledi. Bir Fransız devriyesinin gözleri önünde başpiskopos linç edildi. Dipnot, Puax, sayfa 22 ve Llewellyn Smith, sayfa 309. Hristostomos'un öldürülme tarihini 9 Eylül yani Mustafa Kemal'in İzmir'e gelişinden bir gün önce olarak veriyor. Bu tarih olayın 10 Eylül pazar günü yaşandığını söyleyen Marjorie Housepiana oranla daha doğru olabilir. Smyrna, 1922, sayfa 133. Ayak takımının egemenliğine davetiye çıkarılmıştı. Çoğunlukla Ermeniler üzerindeki saldırıların şiddeti arttı. 13 Eylül'de Ermeni mahallesinde çıkan yangın hızla deniz kenarındaki diğer Hristiyan mahallelerine sıçradı. Kısa zamanda neredeyse hepsi yok oldu. Şehrin dörtte üçünü yutan yangından yalnızca tepenin üstündeki Türk mahallesi ile küçük Yahudi mahallesi kurtulmuştu. On binlerce Hristiyan deniz kenarına kaçtı. Kağıt üzerinde Türk-Yunan savaşına tarafsız kalmış olan İtilaf devletlerinin vatandaşlarını götürmek üzere limanda büyük bir savaş pilosu ve diğer deniz araçları toplanmıştı. Yangın başladığında zaten birçoğu çoktan kaçmış durumdaydı. İtilaf ve Türk devletlerinin devriyeleri önce Osmanlı vatandaşı olan Hristiyanların gemilere binmelerini önlemeye çalıştılar. Ama mültecilerin çektiği acı öylesine büyüktü ki İtilaf subayları alabilecekleri kadar insanı bindirmeyi kabul ettiler. Toplam olarak 213 bin erkek, kadın ve çocuk yani şehir nüfusunun çoğunluğu boşaltıldı. Dipnot, Walder, sayfa 177. Etnik çekişmeler hiç ara vermeden 1912 yılından bu yana sürüyordu. İstiklal Savaşı'nı kazanıp komşularına toprak verilmesini önlemiş olan Müslümanlar artık Türkiye'de Hristiyan azınlıkları görmek istemiyorlardı. İzmir'in çoğu yangınından 2 ay sonra Mustafa Kemal, Garbi Anadolu'da gayrimüslim anaasırın memleketten ihracı hususunda bil cümle ordu mensuplarının gösterdikleri gayreti vatanperveranın kendi şahıslarına inhisarını ima ettiğini söyleyerek Nurettin Paşa'yı eleştirdi. Dipnot Borak, Atatürk'ün resmi yayınlara girmemiş, sayfa 366. Ama dikkat edilmeliydi. Mustafa Kemal'e göre Nurettin'in Anadolu'daki Rum ve Ermenileri ihraç ve imha etme arzusu, ulusal çıkarları zedelememek için kalkışılmaması gereken bir demagojiden başka bir şey değildi. 2 Kasım 1922'de Ankara'da mecliste yaptığı uzun konuşmada Mustafa Kemal, İzmir yangınından söz etmezken Afyonkarahisar'da Rumların başlattığı yangını gündeme getirdi. Dipnot AS'de cilt 1 sayfa 274. 1927'deki 6 gün süren nutukta da İzmir yangınına değinmedi. Bazı şeylerin söylenmemesi daha iyidir. İsmet Paşa ise daha açık sözlüydü. Anılarında her iki yangının da Rumlar tarafından çıkarıldığını ve İzmir'in baştan başa alevler içinde kaldığını yazacaktı. Bu yangınların sebepleri büyük tarih hadiseleri içindeki sebeplerdir. Küçükler emir aldıklarını söylerler, büyükler disiplin kalmadığını söylerler. Sevinmek veya acınmak duygularının çatıştığı bu günlerde Atatürk'ün Alaşehir veya Salihli'de bir sundurma altında konuşurken bir gün yine Yunanlarla ittifak etmemiz ihtimalinden bahsettiğini hatırlarım. Dipnot İsmet İnönü cilt 1 sayfa 300. Ama Mustafa Kemal İzmir yangınını tartışırken sadece bırak yansın, yıkılsın demişti. Dipnot Latife'nin 26 Ekim 1922 tarihinde Salih Bozok'a yazdığı mektuptan. Bozok sayfa 217. Bu emir değil, etnik çatışmalar olduğunun kabul edilmesiydi. Mustafa Kemal ile görüşmek için İstanbul'dan İzmir'e gelen milliyetçi gazeteci Fali Rıfkı Atay, günlüğüne yağmacıların yangının yayılmasına yardımcı olduklarını not düşmüştü. Şöyle yazıyordu. İzmir'i niçin yakıyorduk? Kordon konakları, oteller ve gazinolar kalırsa azınlıklardan kurtulamayacağımızdan mı korkuyorduk? Birinci Dünya Harbi'nde Ermeniler tehcir olunduğu vakit Anadolu şehir ve kasabalarının oturulabilir ne kadar mahalle ve semtleri varsa gene bu korku ile yakmıştık. Bu kuru kuruya tahripçilik hissinden gelme bir şey değildir. Bunda bir aşağılık duygusunun da etkisi var. Bir Avrupa parçasına benzeyen her köşe sanki Hristiyan veya yabancı olmak mutlak bizim olmamak kaderindeydi. Koyu bir mutaassıp öfkelendirici bir demagog olarak tanınmış olduğum Nurettin Paşa olmasaydı bu facianın sonuna kadar devam etmeyeceğini sanıyorum. Dipnot Atay Çankaya sayfa 325. Türkiye'nin doğu bölgeleri büyük savaşta harap olmuştu. Şimdi de en zengin ve en gelişmiş Batı Anadolu enkaza dönüşmüş, halkı yerinden edilmişti. Yunanlardan kaçan Müslümanlar geri dönüyordu. Osmanlı ekonomisinin büyük ölçüde beceri ve yeteneklerine dayandığı Rumlar ve Ermenilerden kaçabilenler şanslı olanlardı. Bu 1918 Ekim'inde ateşkes imzalandığında Osmanlı yönetimi altında az ya da çok barış içinde yaşayan toplumların güvenliği için Lloyd George'un savunduğu politikanın sonucuydu. Artmış olan gerginliğin Hristiyan ile Müslümanların savaş nedeniyle çoğulcu etnik bir toplum biçiminde yaşamalarını olanaksız hale getirmese bile zorlaştırdığı gerçekti. Ama eğer Yunan işgal ordusunun girmesine izin verilmeseydi, etnik toplumların birbirinden ayrılması zaman içinde gerçekleşecek ve bu kadar kan dökülmeyecekti. İngiltere Yüksek Komiserliği'nin tercümanı Andrew Ryan geriye bakınca İngiliz politikasını haklı göstermek için Hristiyan topluluklarını koruma amacı taşıdığını söyleyecekti. Dipnot Ryan sayfa 228. Sonuçta bu politika o toplulukları yok etti. Ama Mustafa Kemal için Anadolu'nun enkaza dönüşmüş olması, ülkesi ve kendi adına taşıdığı hedefleri gerçekleştirme olanağını sağladı. Türkiye yeniden yapılandırılacaktı ve bu yapılandırmanın mimarı da kendisi olacaktı.
Ayrım sonu.